Ayrım 71, sayfa 945. 5. İkinci ablam Şanguan Zoidi de Kocaeli Yu'nun tohumudur. Annem üst üste iki tane kız çocuğu doğurunca Şanguan Lü'nün yüzündeki mutsuzluk giderek daha da belirginleşmiş. Annem zalim bir gerçeğin farkına varmış sonunda. Bu kadına sadece bir gelin sahibi olmak yetmedi. Üzerine iki kız doğurdum. Yine yetmedi. Bu ailede bir statü edinmenin tek şartı bir erkek çocuğu doğurmak. Annem üçüncü çocuğuna bataklığın oradaki sazlıkların içinde hamile kalmış. Zaudi'nin doğumu üzerinden daha bir ay geçmemiş, annem bir öğle üzeri Şanguan Lü'nün talimatları doğrultusunda köyün güneybatısındaki bataklığın sazları arasında ördekleri beslemek için salyangoz toplamaya gitmiş. O yılın baharında köy ördek yavrusu satan iri yarı yabancı bir adam gelmiş. Omuzlarına mavi bir kumaş parçası atmış ve ayaklarında kenevirden yapılmış ayakkabılar olan bu adam, içinde kabarık tüylü, kayısı sarısı ördek yavru olan iki kafes taşıyormuş. Ördek kafeslerini kilisenin önündeki sokağa koyup melodik bir sesle bağırıyormuş. Ördeklerim var, ördek yavrusu satıyorum. O yıl köyde civciv ve kaz yavrusu satanlar olmuş ama şimdiye kadar hiç ördek yavrusu satan biri görmemişler. İnsanlar adamın ördek kafeslerinin etrafını sarıp o pembe gagalı kabarık sarı tüyleriyle küçük birer topu andıran sevimli şeylere bakmışlar. Ördek yavruları küçük paletli ayaklarıyla beceriksizce yürürken durmadan vaklıyorlarmış. Alın hadi bedava, baharda alın, sonbaharda ödeyin parasını. Ördekler erkek çıkarsa para bile almam. Pekin ördeği bunlar, iyi yumurtlarlar. Bu sene yumurtlamaya başladılar mı? Her gün bir yumurta. Sadece salyangoz ve midye ile besleyebilirsiniz. Günde iki kere yumurtlar, bir sabah bir akşam. Şanguan Lü siftah yapıp 10 tane ördek almış. Onu gören köylüler de dayanamayıp iki kafes ördeği göz açıp kapamadan bitirivermişler. Ördek satan adam köyde bir tur atıp gitmiş. O günün gecesi simalardan büyük olanı Simating'e haydutlar kaçırmış. Fidye olarak binlerce gümüş para almadan da salmamışlar. Köylüler o ördek satan adamın haydutlara casusluk yaptığını, ördek satar gibi yapıp köyde gezinirken mutluluk malikanesinin tüm girdisi çıktısını öğrendiğini ve haydutlara bilgi verdiğini iddia etmiş. Ama adamın sattığı ördekler gerçekten iyi çıkmış. 5 ay sonra küçük bir tekne kadar büyümüşler. Ördeklerine bayılan Şanguan Lü gelinini her gün salyangoz toplamaya gönderip ördeklerinin yumurtlamaya başlamasını beklemiş dört gözle. Annem bir elinde toprak bir kap, diğerinde ucuna tel bir süzgeç bağlı olan uzun bir sopayla kaynanasını yere işaret ediyorsa oraya gidip salyangoz toplanmış. Köyün yakınlarındaki hendek ve göletlerin içindeki salyangozlar ördek besleyen köylülerin akınına uğrayınca içlerinde bir tane bile salyangoz kalmamış. Kaynanası geçen gün Liyan'la denilen küçük bir köy pazarına giderken yolu bataklıktan geçmiş. Bataklığın oradaki sazlıklarda salyangoz kaynıyormuş. Annem oraya gidince sazlıkların arasında sürü sürü yaban ördeğinin yüzdüğünü görmüş. Bir kürek gibi düz gagalarıyla kaynanasının gördüğü salyangozları yiyip bitirmişler. Uğradığı hayal kırıklığı annemi geç kaldığına pişman etmiş. Eve ile boş dönerse kaynanasının onu çok kötü azarlayacağını da biliyormuş. Sazların kenarındaki çamurlu ve dolambaçlı patikada ilerlemeye başlamış. Belki yaban ördeklerinin uğramadığı bir su birikintisinin üzerinde birer salyangoz bulup da kaynanamın verdiği görevi başarıyla yerine getiririm umuduyla. Memelerinin şiştiğini duyumsayınca evde bir kenara bıraktığı iki kızı gelmiş aklına. Laidi daha yeni yeni yürümeye başlamış. Zavadi ise daha 2 aylık bile değilmiş. Kaynanası 10 ördeğini torunlarından daha fazla önemsiyormuş. Çocuklar ağladığında onları kucağına bile almıyormuş. Şanguan Shoxi'ye gelince ona insan demek bile çok güçmüş. Evin dışında hiçbir işe yaramayan sümsüğün tekiymiş. Annesinin yanında süt dökmüş kediye dönermiş ama sıra anneme gelince zalim davranışlarıyla onu canından bezdirilmiş. O iki kız çocuğunu da hiç sevmezmiş. Ne zaman anneme kötü davransa annem içinden eşek herif vur hadi. Bu iki kız da senin tohumun değil. Ben Lu Yuaner. 1000 tane de çocuk daha doğursam da hiçbiri senin Şanguan tohumlarından olmayacaklar dermiş. Eniştesi Kocaeli Yu ile aralarında bir yakınlaşma olduğundan beri gidip de halasının yüzüne bakacak cesareti yokmuş. Bu yüzden o senenin en sıcak günlerinde yanlarına dönmemiş. Kaynanası onu gitmeye zorlayınca ikisi de öldü. Nereye göndereceksin beni deyivermiş. Kocaeli Yu'nun tohumları da işe yaramayınca annem daha sağlam tohumları olan bir adam bulmalıyım diye düşünmüş. Kaynanam kocam vurun hadi. Sövün bana, anca dört gözle bekleyip durun bir gün doğuracağım erkek çocuğunu. Ama doğuracağım erkek çocuğunun damarlarında Şanguan kanı dolanmayacak. Aldınız mı başınıza belayı? İşte böyle düşüncelere dalıp patikanın yolunu kapatmış olan sazlıkları aralayarak ilerlemeye devam etmiş. Sazlıkların hışırtısı ve su bitkilerinden gelen o soğuk kır kokusu içinde soluk bir korku uyanmış. Su kuşları sazlıkların derinliklerinde ötüşürken serin bir esinti hissetmiş sazlıkların arasından gelen. Annemin birkaç adım önünde beliren uzun ağızlı bir yaban domuzu yolunu kapatmış. Domuzun burnunun iki yanında uzun diş gibi boynuzları varmış. Diken gibi sert kirpiklerini çevrelediği küçük gözleriyle anneme düşmanca bakarken burnundan gözdağı veren homurtular yükseliyormuş. Annem sanki bir şişe sirke içmiş gibi titreyip kendine gelmiş. Buraya nasıl geldim acaba? Goyum'un kuzeydoğu bucağında bilinmeyen var mı ki? Bu sazlıkların derinlikleri haydut yuvası. Hiç kimse, hatta eli silahlı askerler bile buraya ayak basmaya cesaret edemez. İki yıl önce köyü haydutlar bastığında onlarca havan topuyla zar zor geri püskürtmüşlerdi onları. Annem telaş içinde arkasına dönmüş ama biraz sonra insan ve hayvanların ayak izleriyle dama tahtasına dönmüş olan patikalardan hangisinin onu buraya kadar getirdiğini bilememiş. Paniğe kapılmış bir halde bir batıya bir doğuya doğru koşturup bir sürü patikayı denemiş ama hiçbir yere çıkmayınca endişeden ağlamaya başlamış. Güneş sazlıkların bir kılıcı andıran sivri uçlarından aşağı inerken yıllardır yerde birikmiş olan çürümüş saz yaprakları leş gibi kokmaya başlamış. Küçük ayaklarıyla bir bokun üzerine basınca bok çok berbat kokmasına rağmen ona şunu hatırlatmış. Bokun olduğu yerde insan da vardır. Hemen yüksek sesle bağırmaya başlamış. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kendi sesinin sazlara çarptığını duymuş. Sesinin gür ve sık sazların arasında kayboluşunu izlemiş. Başını eğip bastığı bokun içinde iyi sindirilmemiş, bütün bitki köklerini görünce aydınlanmış birden. Bu insan boku değil ki, olsa olsa bir yaban domuzunun ya da başka bir yabani hayvanın dışkısı olmalı. Ardından biraz daha yürümüş. Sonra çaresizlik içinde yere oturup hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Sonra sırtında bir soğukluk hissetmiş. Sanki sazlıkların içinde gizlenen bir çift sinsi göz onu gözetliyormuş. Telaşla ardına dönmüş ama bir şey görememiş. Birbirine geçmiş sazlıklardan başka. Boyları diğerlerinden daha uzun olanlar gökyüzünü işaret ediyormuş. Sazlıkların arasında bir esinti daha çıkmış. Geldiği gibi giderken arkasında sadece fışırtılar bırakmış. Sazlıkların derinlerinden yine kuş sesleri gelmeye başlamış ama sanki bir insan kuş taklidi yapıyormuş gibi tuhafmış sesleri. Dört bir yanı tehlikeyle çevrilmiş, sazların yaprakları arasında bir sürü koyu yeşil göz parlıyormuş. Bataklık yakamozları sazların arasında dans ediyormuş. Ödü patlıyormuş, tüyleri diken diken olmuş, memeleri demire kesmiş. Yavaş yavaş mantığını yitirmeye başladığında gözlerini kapayıp koşmaya başlamış. Bir göletin sız sularına girince suyun üzerine kara bir bulut gibi çöreklenmiş sivrisinek sürülerini uyandırmış. Sivrisinekler acımasızca üzerine saldırıp sokmaya başlamış. Bütün vücudu terden yapış yapış olmuş. Bu yüzden üzerine daha fazla sivrisinek çekiyormuş. Toprak kabını çoktan kaybetmiş. Tel süzgeci de kaçarken bir yere fırlatmış. Acı çığlıklar atarak koşturuyormuş benim zavallı anneciğim. Tam da umudunu yitirdiği an Tanrı ona bir kurtarıcı göndermiş. Hani şu ördek yavrusu satan seyyar satıcıyı. Üzerinde kenevirden bir yağmurluk ve koni şeklinde bir şapka olan adam annemi sazlıkların derinliklerinden alıp daha yukarılarda bir yere çıkarmış. Orada daha az saz varmış. Geldikleri yerin ortasında bir de çadırı andıran yıkık dökük bir baraka varmış. Barakanın önünde bir ateş yanıyormuş ve ateşin üzerinde demir bir tencere varmış. Tencereden darı lapasının o hoş kokusu yükseliyormuş. Adam annemi barakanın içine buyur etmiş. Annem dizlerinin üzerine çöküp iyi kalpli ağabey buradan çıkmama yardım et ne olur. Ben demirci şanguanların geliniyim demiş. Ne acelesi var demiş adam gülerek. 40 yılın başı bir misafiri gelmiş. Ağırlamazsam yakışık almaz. Barakanın zemini ahşap kaplamaymış. Tahtaların üzerine de nemden korunmak için köpek derisi seriliymiş. Adam sivrisinek kovmak için yaktığı mist otunun fitilini canlandırmak için hafifçe üfledikten sonra sivrisinekler mi yedi seni? Buradaki sivrisinekler bir ısırıkta bir öküzü bile devirebilir. Senin o narin tenine kim bilir neler yapmışlardır demiş. Misk otundan yükselen beyaz dumanlar çok hoş kokuyormuş. Adam barakanın desteklerinden birine asılı olan sepetten küçük, kırmızı bir demir kutu çıkarmış. Kutunun kapağını açmış. İçindeki portakal renkli merhemi annemin sivrisinek ısırıklarından şişmiş yüzüne ve ellerine sürmüş. Annemin içine bir ferahlık doğmuş. Adam sepetin içinden bir parça şeker çıkarıp annemin ağzına sokuşturmuş. Annem binlerce dönümlük bir sazlığın ortasında yalnız kalan bir kadını erkeğin er ya da geç başına geleceklerini çok iyi biliyormuş. Annem gözyaşları eşliğinde nazik ağabey bana ne istersen yapabilirsin. Senden tek dileğim beni en çabuğundan buradan çıkarman. Evde beni bekleyen emzirecek çocuklarım var demiş. Annem hiç karşı koymamış bu iri yarı adama. ne acı ne de mutluluk duymuş. Tek istediği şey bu adamın ona bir erkek çocuğu vermesiymiş. Dördüncü ablam, Shanguan Xiandi'nin babası şarlatan bir doktordu. Şahin burunlu, akbaba gözlü, bir deri bir kemik genç bir adammış. Sokaklarda ve sapa yerlerde gezerken bir yandan elindeki pirinç çanı çalar, bir yandan da mırıldanırmış. Dedem bir saray doktoruydu. Babamın bir eczanesi vardı ama ben üzgün bir meteliksizim. Çan çalıp köy köy gezerim. Anne sırtında bir sepet otla tarladan dönerken bu başıboş adamın bir ihtiyarın ağzından diş kurdu çıkardığını görmüş. Şarlatan doktor küçük metal bir kutudan çıkardığı siyah bir cımbızla ihtiyarın ağzından birkaç küçük böcek çıkarmış. Eve dönünce diş ağrısı çekmekte olan kaynanasına yolda gördüklerini anlatmış. Doktor Shanguanlu'ya elindeki feneri Shanguanlu'nun ağzına doğru tutmasını söylemiş. Bir süre cımbızla kadının dişlerini kurcaladıktan sonra teyzeciğim sende ateş dişi var, kurt filan değil demiş. Sonra gümüş bir iğne çıkarıp Shanguanlu'nun eline ve yanağına batırmış. Sonra sırtındaki heybeden toz halinde bir paket ilaç çıkarıp ağzına üflemiş. Kısa bir süre sonra Shanguanlu'nun dişi ağrımıyormuş artık. Doktor Shanguanlu'nun doğu kanadındaki odada kalmış o gece. Ertesi sabah bir gümüş para çıkarıp odayı hasta kabul için kullanmak istediğini söylemiş. Doktorun dişini iyileştirmesi ve ışıl ışıl parlayan bir gümüş para teklif etmesine sevinen Shanguanlu buna hemen kabul etmiş. Doktor işini gerçekten çok iyi yapıyormuş. Köyün çabanlarından Yusin'in boynunda bir şişkinlik varmış yıllardır iyileşmeyen. Sürekli kan ve irin akıttığı gibi bir de acı acı kaşınırmış. Doktor şişkinliği görür görmez gülerek bunda bir şey yok. Küçük bir şişlik alt tarafa iyileşir demiş. Gidip biraz inek dışkısı sür geçer. İnsanlar doktorun şaka yaptığını sanmış. Beyim demiş Yusi, hastayla dalga geçmek yakışık almaz. Eğer bana inanıyorsan demiş doktor, gidip boku bulursun. Eğer inanmıyorsan gidip benden daha iyi bir doktor bulursun. Ertesi gün Yusi elinde büyük bir balıkla doktora teşekkür etmeye gelmiş. Şişkinliğe dışkıyı sürdüğünü, başlarda çok fena kaşındığını ama biraz süre geçtikten sonra şişkinlikten küçük kara kurtçuklar çıkınca kaşıntısının hafiflediğini, dışkıyı şişkinliğin üzerine birkaç kat sürdükten sonra da şişkinliğin iniverdiğini söylemiş. Tam anlamıyla bir dahi diye de eklemiş Yusi doktora övgülerini sunarken. Senin yaranın içinde demiş doktor, bok böceği vardı. İlik bokunu gören bok böceği kendini yaranın içinden hemen dışarı atacaktı tabii ki de. Bu vakayla birlikte büyük bir nam salan doktor Shanguan'ın evinde tam 3 ay oturmuş. Oda kirası ve yemek masraflarını aylık ödüyormuş. Shanguan'larla sanki aileden biriymiş gibi çok iyi geçiniyormuş. Shanguanlu bir gün doktora doğurganlıkla ilgili bir ilacı olup olmadığını sormuş. Doktor hemen bir reçete yazıvermiş. 10 yumurtayı susam yağında biraz balla kavur. Bu ilacı ben de denemek istiyorum demiş Shanguan Shouxi. Bu gizemli doktora karşı bir şeyler hissetmeye başlamış olan annem bir gün doğu kanadındaki odaya gizlice girip doktora kocasının kısır olduğunu söylemiş. O diş kurtlarını diye açıklamış doktor. Metal kutumun içine önceden koymuştum. Annemin hamile kaldığından emin olduktan sonra tekrar yola koyulmuş doktor. Evden ayrılmadan önce aylardır hastaları tedavi ederek kazandığı bütün parayı Shanguanlu'ya verip bir de onu cicanesi ilan etmiş. Ayrım sonu sayfa 953.